Ayrım 2.
Kendim gitsem de kalbimi burada bırakmış olduğumu şimdi anlıyordum. Umutsuzluk ve çaresizlik duygusunu içime sindirmeye izin verdim. Görünen şu ki kalbimin yarası iyileşmeyecek kadar umutsuzdu. Kendimi etrafta herkesin koşuşturduğu ama kardiyak monitörünün hiçbir elektrik sinyali vermediği bir konuda hissediyordum. Her şey bitmişti. Herkese teşekkürler ama artık yapabileceğiniz bir şey kalmadı. Birdenbire öfkeyle doldum. O anda Greg Anderson'dan nefret ettim. Kendi zavallı hayatımdan nefret ettim. Bir içkiye ihtiyacım vardı. 2. Mesaimin bitiş saati gelmek bilmiyordu. Saat 23.30'u gösterdiğinde sanki saatin gece yarısı gongunu vurduğu Cinderella idim. Gece mesaisi hemşirelerine acele ve kısa bir rapor verdim ve yıldırım hızıyla kendimi kapıdan dışarı attım. Kalp cihazlarının mekanik melodisi karanlık koridorların gerisinde kalmıştı. Hiçbir şeye aldırmıyordum. Zaten uzun zamandır hiçbir şeye aldırmamıştım. Bir zamanlar hastaların her acısını nasıl da yüreğimde hissederdim ama artık değil. Bir zamanlar şefkatin ve sempatinin dipsiz kuyusu olan yüreğim artık kurumuş ve bomboştu. Hiç kimseye ne verebileceğim bir şey vardı ne de alabileceğim. Bu gece hissedebildiğim tek acı kendi acımdı. Artık yeni bir Kristin Moore vardı. Daha bencil olma yeteneğinde iyice ustalaşacaktım artık. Bu pislik dünyayla ilgilenmeyecek, kendi zavallı hayatımı kurtarmaya çalışacaktım. Başkalarının hayatını kurtarmak için uğraşacağıma önce kendi hayatımı kurtaracaktım. 91 Mazda Miata'ma bindim. Bugünlerde arabama geçmişte herhangi bir insana gösterdiğim ilgiden çok daha fazlasını gösteriyordum. Okyanus kıyısındaki yakın bir bara gitmek üzere yola koyuldum. Orada tek başıma sakin bir ortamda içkimi yudumlayabileceğimi biliyordum. Oraya gürültücü New Yorklular gelmez. Bu akşam yaz turistlerini çekecek halde değildim. Kendi mutsuzluğumla baş başa kalmak istiyordum. Amacım duygularımı uyutmaktı. Bu akşam yaşadığım acıyı beynimin uzak köşelerine gömmek istiyordum. Ancak o zaman nefret listemi yapmaya başlayabilirdim. Erkekler listenin ilk sırasında yer alıyordu. İlk vodka soda hemen başıma vurdu. Greg'in parlak altın yüzüğünü gördüğüm andan beri boğazıma lokma girmemişti. İçkiyi her yudumlayışımda beyin hücrelerimin toplu katliamını zihnimde canlandırdım. Eğer hala bir hemşire gibi düşünüyorsam bir ikinci içkiye ihtiyacım var demekti. Greg bunu bana nasıl yapabilirdi? Onu tüm yüreğimle ve ruhumla sevmiştim. Bedenimin diğer bölümleri de cabası. Onu Anna Ranucci'nin asla sevemeyeceği kadar çok sevdiğimi biliyordum. Niye erkekler böylesine yüzeysel? Bu konuda Greg yaşamımdaki tek örnek değildi. Tek örnek olması ne kelime? Ondan önce de, sonra da bencil, içtenlikten uzak birçok erkekle beraberliğim olmuştu. Ama bu akşam Greg'i görmek bardağı taşıran damlaydı. Barmen önüme ikinci vodka sodayı koydu. İtiraz etmedim. Herhalde ihtiyacım var gibi görünüyordum. Barda oturmuş, boş yaşamımı gözden geçirmeye çalışıyordum. 37 yaşındaydım. Hiç de heyecan duymadığım bir işte çalışıyordum. Tanrı biliyor ya, artık hemşire olmak istemiyordum. Ama yeni bir kariyer için yeniden okula gitmeyi de göze alamıyordum. Benim kadar yoğun bir insan için yeniden başlamak zor bir çaba görünüyordu. Hemşirelik mesleğim de bana erkeklerin yaptığını yapıyordu. Beni kullanıyor, tüm duygulardan yoksun bırakıyor, sonra da bir kez kullanılan şırıngalar gibi fırlatıp atıyordu. Barın arkasındaki aynaya gözüm takıldı. Bana bakan kişi çok yorgun, çok yalnız bir insandı. Etrafımdaki herkes çiftti ya da çift gibi görünüyordu. Ama yalnız başıma olmaktan rahatsızlık duymuyordum. Psikoloji derslerinden öğrendiklerimle bunun kendine zararlı bir davranış biçimi olduğunu biliyordum. Ama gerçekten aldırış etmiyordum. Yaşamında önemli bir kişi yoktu. Ve onu aramaya niyetli de değildim. Erkek arkadaş sözcüğü bana çok komik geliyordu. 30 yaşımı devirdiğimden beri bu sözcük bana çocukça geliyordu. 30 yaşından sonra bir kadının kocası olmalı. Erkek arkadaşı değil. Şu anda zaten sınırın 7 yıl ötesindeydim. Ayrıca küçük bir kilo sorunum vardı. Kimse bana şişman, hatta kilolu bile diyemezdi. Ama kendi ölçülerime göre fazla kilolarımı hissediyordum. Ayaküstü yediğim hamburgerler ve düzenli bir egzersiz yapmayışım son günlerde kendini kalçalarımda göstermeye başlamıştı. Bu da beni iyice mutsuz ediyordu. Sanki daha fazla mutsuz olmam mümkünmüş gibi. Umarsızca içkimden bir yudum daha aldım. Düşüncelerimi toparlamaya çalıştım. Ben şişman, amaçsız, yalnız bir hemşireydim. Mutluluğun ne olduğunu hatırlayamıyordum bile. Daha da kötüsü, Greg ince, zengin, mutlu ve evliydi. Yaşamımı değiştirmek için tek umudum iki şeyden vazgeçmekti. Zevk aldığım iki şeyden, erkekler ve hamburger. Erkeklerden kolaylıkla vazgeçebilirdim. Bana göre bu migren ağrılarından vazgeçmeye benziyordu. Ama ayaküstü atıştırılan yiyeceklerin rahatlığından ve kolaylığından vazgeçmek daha zordu. Kendimi inanılmaz bir şekilde boşlukta ve yoksun kalmış gibi hissedeceğimi düşünüyordum. İçkimden bir yudum daha aldım. Sıkı bir rejime girmeden önceki son özgür dakikaların tadını çıkarmak istiyordum. Hiçbir suçluluk duygusu yaşamaksızın. İşte o anda acayip bir şey oldu. Kapının yakınında birinin bana baktığını hissettim. Yüzünü net olarak göremiyordum. Kapının üzerindeki parlak ışık onu ancak silüet olarak görmeme izin veriyordu. Peki bana baktığını nasıl biliyordum? Bilmiyordum, sadece hissediyordum. Sanki beni güçlü ve hata affetmeyen bir mikroskop altında inceliyor gibiydi. Böyle olduğuna şüphem yoktu. Bu şüpheyi kafamdan silip attım ve geri kalan içkimi bir dikişte bitirdim. Alkol beyin hücrelerimde etkisini göstermeye başlamıştı. Aklı başında hangi erkek bana bakardı ki? Yıllardır kendimi iyice bırakmıştım. Kendimi yalnızlığa mahkum ederek erkeklerle aramda görünmeyen bir duvar oluşturmuştum. Bir damla aklı olan erkek sanki öylesi varmış gibi daha verimli topraklar peşinden giderdi. Ama onu göremezsem bile çok çekici olduğunu hissediyordum. Oh, herhalde olmasını arzu ediyordum. Çünkü başka bir neden mantık dışıydı. Bara yaklaştığında onu daha iyi görebiliyordum. Müzik grubu ara vermeden önceki son şarkısını çalıyordu. Bilinen anlamda çok yakışıklı ya da çarpıcı değildi. Fakat ukalaların, sarhoşların ve umutsuzca bir gecelik macera peşinden koşanların arasından kolaylıkla sıyrılıyordu. Her şeyiyle güven telkin ediyordu. Önü kısa, arkası uzun siyah saçları vardı. Ağarmış tişörtünün üzerine giydiği motosiklet ceketinin kollarını yukarıya doğru kıvırmıştı. Yanımdaki sandalyeye ilişerek barmene bir vişne soda ısmarladı. Sesi güçlü ve melodik idi. Adam yalnızca beni çekmekle kalmıyor, merakımı da uyandırıyordu. Varlığı gerçekten hissediliyordu. Gözlerim ellerine takıldı. Asil görünümlüydü. Siyah kıllı ve damarlıydı. Ne diyebilirim ki? Bir hemşire olmaktan kendimi alıkoyamıyorum. Boş mideyle birkaç kadeh içmiş olsam bile. Cebinden çıkardığı 10 doları barın üzerine bıraktı. Sol elinin 4. parmağındaki boşluk da gözümden kaçmadı. Alkolsüz içkisi önüne geldiğinde bardağı güzel kıvrımlı dudaklarına götürürken bana göz kırptığına yemin edebilirdim. Yarı içilmiş bardağını barın üstüne bıraktı ve müzik grubuna doğru ilerledi. Parasının üstü olan 7,5 doları açıkta öylesine bırakmış olduğunu umursamaz görünüyordu. Kimsenin ona ait olan bir şeye el uzatmayacağını biliyordu sanki. Kimse böyle bir şey yapmaya cesaret edemezdi. Çok farklı bir aurası vardı. Emin değilim ama yanımdan geçerken sanki bir an gözleri gözlerime kilitlenmişti. Erkek egosunu tatmin edecek havada değildim. Anlamsız bir flört peşinde ise hiç değildim. Çabucak gözlerimi kaçırdım. Bu tipleri çok görmüştüm. Kesinlikle ilgilenmiyordum. Merakımı çekiyordu ama ilgilenmiyordum işte. Onu bir kitap gibi okuyabilirdim. Bu tip erkeklerden kesinlikle uzak durmam gerekiyordu. Güçlü, kendine güvenli ve mesafeli. Genellikle aşık olmaktan kendimi koruyamadığım tip yani. Duygusal bir şeker hastası olduğuma karar vermiştim. Bu tür erkekler çikolata gibidir. Yemesi tatlı ama şeker hastası için sağlığa çok zararlıdır. Hayır efendim, bir iki şey öğrenmeden kalbimi boşu boşuna öğütücüden geçirmemiştim ya. Yine de orkestra üyeleriyle selamlaşmasını seyretmekten kendimi alıkoyamıyordum. Onu gördüklerinde gözlerindeki mutluluk ifadesi dikkatimi çekmişti. Herhalde o da müzisyendi. Sanatçılar birbirlerini tanır. Onu gözlerimle takip etmemeye karar verdim. Dikkatimi önümdeki içkiye vermeye çalıştım. Ama bardağın boş olduğunu görünce şaşırdım. Hepsini içtiğimi hatırlamıyordum. Ama içmiş olmalıydım. Bir içki daha ısmarlamak için canım çekiyordu. Ama içmemem gerektiğini de biliyordum. Erkeklerle olduğu gibi aşırıya gittiğim her şeyde ertesi gün pişmanlık duymak kaçınılmaz oluyordu. Kesinlikle gitme zamanı gelmişti. Çantamı toparladım, barmene oldukça yüklü bahşiş bırakarak kapıya yöneldim. Bir başka kalp kırıklığından kendimi kıl payı kurtardığımın farkındaydım. Barın otomatik soğutucusundan sağladığı serin havasından sıcak bir yaz gecesinin nemli, yapış yapış havasına çıkmak saunadaki buhar odasına girmeye benziyordu. New Yorklular yaz sıcaklarımızı itici bulur ama biz Jersey'liler için bu tür geceler kış boyu rüyasını kurduğumuz şeydir. Puslu dolunayın çekiciliği beni caddenin karşısındaki kumsala doğru yürümeye itti. Okyanusun dalgalarının kıyısındaki kumlarla hafifçe öpüşmesini, sonra da nazlı nazlı geri çekilmesini izlemek bana her zaman zevk verirdi. New Yorklular yalnızca gündüz vakti plajlara doluşurlar. Üzerlerinde sayılamayacak kadar çok altın zincir, gümüşten koruyucu, bir ton krem ve suratlarında bir parmak kalınlığında makyaj vardır. Kumsalda gecenin güzelliğini yalnızca New Jersey'liler bilir. Ayın kumsaldaki parlaklığı bir başkadır. Dalgalar dinleyen herkesin kulağına tatlı bir şeyler fısıldar. Yazın erken gelen sıcak dalgası. Genellikle gece kumsala gelme alışkanlığı olmayan şaşırtıcı sayıda insanı da kendisine çekmişti. Mevsim normalin çok üstünde olan havanın sıcaklığıyla baş edebilmek için insanlar okyanusun serinliğinden medet umuyorlardı. Gecenin saatleri oldukça ilerlediği için herkes birbiriyle sessizce fısıldaşıyordu. Okyanustan arada bir gelen hafif serin rüzgarın umuduyla dalgalardan aşınmış iskelenin üzerinde yürüyorlardı. İnsanların hafif hafif sesleri bana ninni gibi geliyordu. Rahatlık duygusu içinde kendi düşüncelerime gömüldüm. Kendimle neden böylesine mutsuzdum? Yaşamım niye böylesine bomboştu? Beni mutsuzluktan alıkoyan sorunlarıma niçin çözüm bulamıyordum? En azından zeki bir insan olduğumu biliyordum. Tanıdığım bazı budala insanlar bile benden çok daha mutluydu. Yaşamımdaki boşluğu dolduracak bir yol niye bulamıyordum? Tümüyle kendime gömülmüş, düşüncelerimde kaybolmuş bir halde iskeleye doğru yürüdüm. Orada olağanüstü bir gizemin beni beklediğini nereden bilebilirdim ki? Bu dalgınlık içinde ayağımın tam önünde çıkıntı yapmış tahtayı görmem olanaksızdı. Ayağım takıldığında başımın iskelenin metal trabzanına çarptığını hissettim. Bir anda kendimi dizlerimin üzerine çökmüş, kumsala inen merdivende buldum. Bu hızlı uçuşun verdiği sersemlikle nereye düştüğümü anlamaya çalışıyor, kendimi toparlayabilmek için gözlerimle etrafı tarıyordum. Gözlerim kumsalın tam ortasında acayip bir şekle takıldı. Herhalde kafamı tahminimden daha kötü çarpmıştım. Çünkü motosikletin üzerinde oturan bir adam gördüğüme yemin edebilirdim. Ama gördüğümün gerçek olması olanaksızdı. Kendini bilen bir motosiklet sürücüsü, motosikletinde kum kaçırma tehlikesini göze alamazdı. Kesinlikle beyin travması geçiriyor olmalıydım. Gözlerimi kısarak kapadım, yeniden açtım. Evet, iskelenin az ötesinde yumuşak kumların üzerinde bir adam motosikletinin üzerinde oturuyordu. Gözlerim daha iyi seçmeye başladı. Adam herhangi bir motosikletin üzerinde değildi. Harley Davidson'dı bu. Motorun keskin silüeti adamın keskin silüetiyle bütünleşmişti adeta. Harley tutkunu erkekler motorlarıyla kendilerini bir görürler. Adamla motosikletin silüetinin arka fonunda kocaman tepsi gibi bir ay görünüyordu. Belki bir ay görünümüne ancak yaz geceleri tanık olunabilir. Ay onu aydınlatmak için elinden geleni yapıyordu. Ama ışığı yüzünün detaylarını görmem için yeterli değildi. Görebildiğim tek şey Harley kullanan tüm erkeklerden beklediğim gibi keskin bir profile sahip olduğuydu. Ama bir şey daha dikkatimi çekmişti. Çenesinin kıvrımı ve başını tutuş biçimi Harley'cilerin kendini beğenmiş tavrı yerine sanki yumuşaklık yansıtıyordu. Çıkık elmacık kemiklerinin silüeti ona neredeyse bir yakışıklılık kazandırıyordu. İlk bakışta beni rahatsız eden keskin profili onu inceledikçe rahatsız etmemeye başlamıştı. Sanki etrafına bir huzur yayıyordu. Ona çekildiğimi hissettim. Daha 20 dakika önce barda erkekler hakkında verdiğim kararı hatırladım. Hemen bir görev bilinciyle kendimi azarladım. İşte yine aynı hatayı yapıyorum. Kendi iyiliğim için fazla romantiyim diye düşündüm. Hep erkeklere daha hak edecek bir şey yapmadan fazlasıyla önem veriyorum. Yelkenleri bu kadar çabuk indirmemeyi galiba hiç öğrenemeyecektim. Evet, öğreneceksin. Ses onun istikametinden geliyordu. Yumuşak ve müşfik bir sesti. Onunla konuşmasını beklemediğim halde hiç şaşırmamıştım. Ama bir dakika, tabii ki şaşırmamalıydım. Ben sadece düşünüyordum. Düşündüklerimi yüksek sesle söylediğime emindim. Ne düşündüğümü nasıl bilebilirdi ve niye yanıt verdi? Belki o da kendi kendine konuşuyordu. Söylediklerini işiteceğimi düşünmemişti tabii. Böyleydi, yalnızca olağanüstü bir tesadüftü. Yumuşacık sesi sıcak yaz akşamı sessizliğinde yine duyuldu. Tesadüf diye bir şey yoktur. Olan her şey ne kadar önemsiz gibi görünürse görünsün, evrensel akışın bir parçasıdır. Artık çok fazlaydı. Kimsin diye sordum. Güldüğünde görünen bembeyaz inci gibi dişlerine gözüm takıldı. Korkma diye fısıldadı yumuşakça. Senden korkmuyorum diye bağırdım. Biraz fazla bir güvenle ama hala yerde dizlerimin üstündeydim. Hiçbir şey söylemedi. Söylemesi gerekmiyordu. Sağ elini uzatarak sabırla ayaklarımın üzerinde dikilmemi bekledi. Ben mi korkuyordum? Deli miydi ne? Bu kadar aptal mı görünüyordum? Bu adamın kadınlar hakkında çok şey öğrenmesi gerektiği aşikardı. Lütfen dedi. Yüzündeki şefkat ve nezaket karışımı ifadeye uyan bir tonlamayla. Ellerinde kendimi yoğrulmaya hazır hamur gibi hissediyordum. 3. Bir an duraksadım. Ne olursa olsun dikkatli olmalıydım. Her ne kadar ondan korksam da, tanıdığım en büyük şüpheci olan ben, hiç tanımadığım bir erkeğe tarif edilemez, açıklanamaz güçle çekiliyordum. Sıkılgan ve ürkekçe ona doğru yaklaşırken gözlerimi bir an bile o yumuşak yüzünden ayıramıyordum. Merdivenlerden kumsala inerken ayakkabılarımı çıkardım. Serin kumlara temas yorgun ayaklarıma iyi gelmişti. Herlin'in üstünde rahat bir pozisyonda oturmaya devam ederek elini yeniden uzattı. Barda beni gözleyen adamdı. Utangaç bir şekilde uzattığı eli sıktım. Nezaket kurallarının el verdiği ölçüde elimi çabucak çektim. O anda nezaket kurallarına dikkat etmeye neden önem vermiş olduğumu düşündüğümü bana sormayın. Utangaçlığımı ve çekingenliğimi hissettiğini biliyordum ama üzerinde durmadı. Arkadaşlarım bana Joe der, sıcak bir tebessümle. Kendisini tanıtış şekli ilginçti. Niye kısaca adım Joe dememişti? Ama zaten bu adamın sıradanlıkla ilgili hiçbir yönü olmadığını anlamıştım. Ben Kristin dedim utangaçlıkla. Biliyorum, normal olarak bu mevsimde bu güzel sahil kenti bir gecelik serüven peşinden koşan New Yorklu yalnız kalplerle dolanır. Ama o türden biri olmadığını hissediyorum. Bir New Yorklu olmayacak kadar sakin, New Jersey'li olmayacak kadar sofistikeydi. Bir kızı tavlama yollarını bildiğini bile sanmıyordum. Buna ihtiyacı yoktu. Her tavrından doğallık akıyordu. Bir damlacık bile aklı olan bir insan bu güzel motosikleti nasıl kumlara sokar diye sordum. Kendimi odak noktası olmaktan çıkarmaya çalışıyordum. Onun kadar güvenli olduğum imajını vermeye çabalıyordum. Ama pek becerebildiğimi de sanmıyordum. Bunu anlamaya hazır olduğunu henüz sanmıyordum dedi. Yüzünde sürekli var olan tebessümü ve kadifemsi sesiyle. İşte şimdi rahatsız olmuştum. Rahatsızlığımı saklamayan bir ifadeyle. Bak Joe dedim alaycı bir tonla. Buraya nasıl geldiğin umurumda bile değil. Yalnızca kibar olmak için bir iki laf etmeye çalışıyordum. Hepsi bu. Bu Bay Gizem numarasına hiç mi hiç ihtiyacım yok. Çıplak topuklarımın üzerinde hızla dönerek iskeleye doğru yürümeye başladım. Nemli gece havasında arkamdan gelen aynı tatlı ve yumuşak sesi yalnızca kulaklarıma ulaşmakla kalmadı, yüreğime de oturdu. Hala tüm dünyaya ne kadar güçlü olduğunu göstermeye çalışan küçük, korku dolu bir kızsın değil mi Kristin? Hala birilerinin içini görmesinden ödüm patlıyor. Bu sözlerde alay ya da öfke olduğunu düşünebilmek isterdim. Ama hayır, söylediği tümüyle gerçekti. Bu gerçek yüreğime saplandığında bir jüle gibi titrediğimi fark ettim. Olduğum yerde kala kaldım. Sırtım hala ona dönüktü. Kimdi bu adam? Gölgelerden çık diye yumuşakça. Gölgelerde saklanmak için... Yeterinden çok daha fazla zaman harcadın. İçimden katıla katıla ağlamak geliyordu. Yalnızca benim bildiğimi sandığım bir şeyi bir başkası nasıl bilebilirdi? Hayatım boyunca potansiyelimin çok altında yaşamıştım. Kendimi göstermekten korkuyordum. Gelişmekten korkuyordum. Risk almaktan korkuyordum. Bu adam bütün bunları nasıl bilebilirdi ve neden benimle ilgileniyordu? Benim hakkımda ne kadar çok şey bildiğini düşünürse düşünsün, iyi niyetli olamayacağına karar verdim. Hangi erkek iyi niyetliydi ki? Ondan hızla uzaklaşmaya kararlı bir tavırla ona bir kez daha dönüp baktım. Geceleri saldırıya uğrayan kadınlarla ilgili tüm duyduklarım zihnimden tek tek geçmeye başladı. Geride kalan birazcık mantığım hızla oradan uzaklaşmamı söylüyordu ama yüreğim ona doğru çekiliyordu. Ayaklarım ona doğru yürümeye başlamıştı bile, hem de beynimden izin almaksızın. Böylesi daha iyi dedi gülerek. Anlamıyorum diye geveledim kuruyan boğazımdan. Damlacıklar gözlerime dolmaya başlamıştı bile. Sen kimsin? Nasıl hakkımda bu kadar çok şey biliyorsun? Yalvaran ses tonumdan nefret ediyordum. Her şeyi zamanla anlayacaksın dedi tebessümle. Tüm sorularını yanıtlayacağım. Hatta sormayı henüz düşünmediklerinin yanıtını bile. Korkma, sana burada yardımcı olmak için varım. Sesiyle büyülenmiş gibiydim. Ona inandığım için kendimden nefret ediyordum. Ne kadar güçlü olduğumu ona göstermeye hala ihtiyaç duyuyordum. Yardıma ihtiyacım olduğunu nereden biliyorsun? Benim neye ihtiyacım olduğunu sen ya da bir başkası nasıl bilebilir? Her şeyi bilen üstün tavrından hoşlanmamıştım. Üstün tavırla yaklaştığımı düşünmene üzüldüm dedi, üzgün bir tebessümle. Öyle davranmak istememiştim. Söylemek istediğim, hiç kimse sana benim gibi yardım edemez. Sana öğretmek istediğim dersleri başka kimse sana öğretemez. Öğretmen gereken ne kadar çok şey olduğunu tahmin edemezler bile. Aslında taktığın maskeler hiç de kötü değil, iyi bile sayılır. Bu sözler kendimi hem iyi hem kötü hissettirdi. Kafam çok karışıktı ama hiç korku duymuyordum. Benim gibi öfke ve kırgınlık dolu şüpheci biri bile ondaki yumuşaklığı ve alçak gönüllülüğü hissedebilirdi. Tavrı bana güven veriyordu. İçimin derinliklerinden gelen bir duyguyla bu adamın bana hiçbir şekilde zarar vermeyeceğini biliyordum. Hatta zarar vermeye müktedir bile olduğunu sanmıyordum. Alçak ve yumuşak sesle konuşmasını sürdürdü. Bana güvenmeye ihtiyacın var, Kristin. Sana güven duygusunun kolayca gelmediğini biliyorum. Yıllar boyu neredeyse ölümcül boyutta yaralı kalbinle yaşamak zorunda kaldığın için buna şaşmıyorum. Ama bana biraz olsun güvenmezsen senin için yapabileceğim fazla bir şey olamaz. En az bir hardal tohumu kadar güven duymalısın. Hardal tohumu? Kutsal kitapta olan bu kavramı kullanması dikkatimi çekmişti. Acaba kendisini insanları kurtarmaya adayan bir din fanatiği miydi? Belki kendisini tanrı falan sanıyordu. Gülmeye başladı. Sanki düşüncelerimi yüksek sesle ifade etmişim gibi. Söylediğimi biliyordum. Bana çocukluğumla ilgili şeyler anlatmaya başladı. Bunları kimsenin bilmesine imkan yoktu. Gittiğim din okulunun ikinci sınıfında rahibe Mary Michael'dan nasıl korktuğumu detaylarıyla anlatıyordu. Ev ödevimi kaybettiğim bir akşam sabaha kadar onun ölmesi için nasıl dua ettiğimi biliyordu. Blue çağındaki çalkantılı ve zor dönemlerimi inanılmaz detaylarla bana hatırlatıyordu. İki kez uyuşturucuyu denediğimi, akşamları yatmadan önce bir kadeh Chardonnay şarabıyla gevşemekten hoşlandığımı biliyordu. Erkeklerle olan nörotik ve yıkıcı ilişkilerimi, yaralı yüreğimin içinde taşıdığı acıları tek tek anlatıyordu. Greg Anderson'la olan aşk maceramı o akşamın erken saatlerinde parmağındaki halkayı gördüğüm anda yüreğimin nasıl bin parçaya bölündüğünü biliyordu. Hayatımın her detayını biliyordu. Karakterimdeki eksiklikleri, ağzımdan çıkan her duayı, yüreğimdeki özlemleri, her şeyi, her şeyi biliyordu. Sonunda bana hayat hikayemi, unuttuğum detayları bile anlatmayı bitirdiğinde gözlerimden gözyaşlarım ılık ılık boşalıyordu. Artık güçlülük maskesi takmaya ihtiyaç duymuyordum. ''Kimsin sen?'' diye sordum yeniden, şaşkın bir fısıldıyla. Önce bir şey söylemedi. O zarif ellerini jean pantolonunun ceplerinden çıkararak yumuşakça yüzümdeki yaşları sildi. ''Yıllar boyu benden kaçmaya çalıştığın tanrıyım.'' dedi. Baş parmağıyla yüzümden aşağı süzülen kocaman damla gözyaşını yakaladı. ''Bazı insanlara tanrı sözcüğü itici gelir.'' dedi gülerek. ''Bu nedenle sınırsız bilinç ya da evrensel güç gibi sözleri tercih ederler.'' Bana ne istiyorsan onu diyebilirsin. İstersen kendin bir söz uydur. Kendini nasıl rahat hissediyorsan onu kullan. Adının Joe olduğunu sanıyordum dedim gözyaşlarımın arasında. Evet öyle dedim. Öyle. En azından bu serüven için bu ismi seçtim. Dünya insanlarının oğlum olduğunu sandıkları kişinin adını kullanıyorum. Nasıralı Joseph'in adını yani. Nasıralı kısmını kullanmıyorum tabii ki. İnsanlara itici gelmemesi için.